Ayrım 24.
Bu durum onların demokrasi ilkesine aykırılık sonucunu doğurmaz. Bir devletin mevcut anayasal organizasyon modeliyle çatışsa da, farklı siyasal programların önerilmesi, tartışmaya açılması, demokratik ilkeler içerisinde kalmak, bizzat demokrasiye zarar vermemek kaydıyla demokratik toplumun özünü ifade eder. Dipnot, Sosyalist Parti ve diğerleri Türkiye 25.5.1998 PR 47, Özgürlük ve Demokrasi Partisi Türkiye 8.12.1999 PR 41, TBKP Türkiye 31.1998 PR 45. Siyasal partilere uygulanabilecek en radikal yaptırım olarak kapatma kararı izlenen amaçla orantılı, bu amaç bakımından elverişli ve demokratik toplum açısından zorunlu olmadıkça başvurulamaz. Dipnot, TBKP Türkiye PR 61, Özgürlük ve Demokrasi Partisi Türkiye PR 48. Partinin toplum, devlet ve demokrasi bakımından gerçek bir tehlike oluşturduğunu gösteren açık, somut ve inandırıcı deliller olmaksızın bu yaptırımın uygulanması ölçüsüz bir nitelik taşır. Dipnot, TBKP Türkiye PR 54. İsmine bakılarak kapatma gibi bir yaptırım uygulanamaz. Tüzüğünde yer alan ifadeler şiddet içermedikçe, suç işlemeyi tahrik ve teşvike yönelmedikçe, terörü övmedikçe, dini ve ırki ayrımcılığı temel almadıkça ifade özgürlüğünden yararlanır. Elbette bu kapsama girdikleri sanılar, tahminler veya kuşku ve korkularla değil, somut, gerçek, inandırıcı, yakın ve açık tehlike ve tehditlerle belirlenir. Maddede düzenlenen toplanma, dernek ve sendika özgürlüğü aynı zamanda katılmama, üye olmama, üyeliğe veya katılmaya zorlanamama gibi özgürlükleri de içerir. Gerek komisyon, gerek mahkeme, Young, James ve Webster, İngiltere, Sigurdur Sigurjonsson, İzlanda ve Gustafsson, İsveç davalarında bunun altını çizmiştir. Dipnot, Jörunsson, AGM, sayfa 109. 11. maddede düzenlenen örgütlenme ve toplanma özgürlüğü mutlak bir hak değildir. Her şeyden önce barışçıl amaçlar ve araçlarla kullanılabilir. 11. maddenin ilk fıkrasında bu haklarla barışçıl kullanım bir arada zikredilmiştir. Bu bakımdan kamu düzenini bozucu, silahlı ve saldırılı, yıkıcı, şiddet içerici toplanma, dernek, sendika ve siyasal parti özgürlüğü sözleşmenin koruması altında değildir. Maddenin ikinci fıkrasında ise ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin, genel ahlak ve sağlığın, başkalarının şeref ve haysiyetinin, yargının etkinliği ve saygınlığının korunması meşru nedenlerine dayalı olarak demokratik toplum için zorlayıcı acil bir gereksinimin varlığı temelinde taraf devletlerce yasayla sınırlamalar getirilebileceği hükme bağlanmıştır. Maddede ayrıca sözleşmenin 8, 9 ve 10. maddelerinde olmayan bir sınırlama nedeninden söz edilmektedir. Buna göre taraf devletler, silahlı kuvvetler mensupları, kolluk görevlileri ve ulusal güvenliğin sağlanmasında en az bunlar kadar önemli görülen diğer kamu görevlilerinin bu haklardan yararlanmalarını kısıtlayıcı veya daha farklı biçimlerde kullanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapabileceklerdir. J. Evlenme ve aile kurma hakkı. Dipnot. P. Buko, Le droit de se marier. RTDH 1992 sayfa 3'ten 10'a, E.M. Mas, L'article 12, La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.E. Petite, E.D.C.O. P.H. Imbert, 2e édition, Economica Paris 1999, sayfa 437'den 454'de, Dijkov AGE sayfa 601'den 618'e, Şariye AGE sayfa 196'dan 199'a, Veli Ercek AGE sayfa 572'den 576'ya, Jacobs White AGE sayfa 225'den 263'e. 12. maddede evlenme hakkı kenar başlığı altında bir hakka yer verilmiştir. Ancak sözleşme evlenme hakkına ilişkin bir tanımlama getirmemiştir. Diğer yandan sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen haktan farklı olarak 12. maddede düzenlenen evlenme hakkı, kurulmuş veya kurulmakta olan bir evliliğe değil, evliliğin bizatihi kurulabilmesine ilişkindir. Her ne kadar madde kenar başlığında evlenme hakkı olarak ifade olunmuşsa da, sözleşme organları maddede evlenme ve aile kurma haklarına yer verildiğini belirtmekte ve kimi zaman bunların ayrılığına işaret etmektedir. Dipnot, Şariye AGE sayfa 196. Bu hakkın aynı zamanda aile yaşamıyla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Çünkü bu hakkın varlığı için bir evlilik kurumu gereklidir. Dipnot, Renucci AGE sayfa 130. Belirtilmelidir ki evlenme ve aile kurma hakkı kişilere evlenme ve aile yaşamı kurma zorunluluğu getirmez. Başka bir deyişle belirli bir yaşa ulaşmış bireylere evlenme zorunluluğu getirilmemiştir. Madde içeriğinde bu hakka herhangi bir sınırlama getirilmemişse de buradan hakkın mutlak bir nitelik taşıdığı sonucu çıkartılamaz. Taraf devletler bu hakkın doğasına aykırı olmayacak, sözleşmenin ruhuna, varlık nedenine ters düşmeyecek ve hakkın özünü, sübstans, ihlal etmeyecek usul ve esasa ilişkin sınırlamalar getirebileceklerdir. Dipnot, Buko AGM sayfa 3 ve devamı, Mas AGM sayfa 444, AIHM Reis İngiltere 17-10-1986 A106-PR50. Örneğin yaş, rıza, evlilik engelleri, yetenek, merasim gibi. AİHK medeni evlilik formuna dayanmayan, dini ritüellere göre yapılan evliliğin hukuken tanınmaması veya çift evliliğin yasaklanmasına ilişkin Alman kurallarının 12. madde ile uyuşum içerisinde olduğuna karar vermiştir. Dipnot, AİHK 22-7-1970, Rekno 3898/68, Ankonf, Volume 13, sayfa 674, aktaran Veli Ercek, sayfa 572. Devletlerin bu konudaki düzenlemelerinin elbette sözleşmenin anahtar güvence kavramını oluşturan ölçülülük ilkesine uygun olması gerekir. Bu anlamda olmak üzere bir şahsın iki kez boşandıktan sonra üçüncü kez kurduğu evliliği de iki hafta sonra sona erdirmesi kararına bağlı olarak yargıcın İsviçre Medeni Kanunu'nun 150. maddesinde yer alan hükmü uygulayarak 3 yıl süreyle evlenme yasağı getirmesini AİHM 9'a karşı 8 oyla sözleşmenin 12. maddesinin özüne aykırılık oluşturduğuna karar vermiştir. Dipnot AİHM F İsviçre 18-12-1987 A128-PR40. Bununla birlikte evliliği sona erdirme hakkını zorlaştıran veya tümden yasaklayan düzenlemeleri sözleşmenin 12. maddesiyle bağdaşır bulmuştur. Örneğin boşanmayı yasaklayan İrlanda kuralının monogami sistemine katılan bir toplumda boşanma yasağının 12. maddede düzenlenen hakkın özüne aykırılık oluşturan bir sınırlama niteliği taşımadığı görüşüne varmıştır. Dipnot, Johnston ve diğerleri PR52. Şu halde boşanma hakkına yer vermeyen bir kural, sözleşmenin 12. maddesine aykırılık oluşturmamaktadır. Buradan boşanma hakkının sözleşme tarafından koruma altına alınmış bir hak olmadığı sonucu çıkmaktadır ki, bu yorumun kanımızca sözleşme sistemi açısından kuvvetli argümanlara dayandırılabilmesi güçtür. Dipnot, Renucci AGE sayfa 132, Dijkvan Hofvan AGE sayfa 610. Bir kere sözleşme girme veya çıkma biçimindeki özgürlükleri hem olumlu hem de olumsuz yanıyla birlikte düşünmektedir. Örneğin derneğe üye olma hakkı, olmamayı ve dernek üyeliğinden ayrılmayı, sendika özgürlüğü hem sendikaya üye olmayı hem olmamayı hem de ayrılmayı, inanç özgürlüğü bir yandan inanmayı diğer yandan inanmamayı, başlangıçtaki inancından başka bir inanca geçmeyi de içerir. Sözleşme organları bu ve benzeri haklar için olumlu olumsuz birlikteliğini düşünürken, evlenme hakkını yalnızca olumlu yanıyla değerlendirip, olumsuz kısmının sözleşmenin koruma alanı içerisine girmediği sonucuna varması bir çelişki olup, bunun temelinde mahkemenin kimi zaman Katolik inancının temel gerekleriyle çatışma içerisine girmekten kaçınması yatmaktadır. Benzer durum, kilisenin nüfuzunun kendini hissettirebildiği ötenazi, ceninin kişiliği, gebeliğe isteğe bağlı son verme, inanç özgürlüğü gibi alanlara ilişkin mahkeme kararlarında görülebilmektedir. Sözleşme organları başlangıçta 12. madde anlamında evlenme ve aile yaşamı kurma hakkının birleşme temelli bir koşula bağlanamayacağından, aynı cinsiyete sahip olanlarla mahkumların da bu haktan yararlanabileceği görüşüne yer vermekteydi. Dipnot, Mas AGM 443, AHİHM, Van Osterwijk, 1-3-1979, PR 36. Ancak bu görüşünü Reis kararıyla birlikte değiştirmiş ve geleneksel evliliği bu hakkın konusu olarak görmeye başlamıştır. Bu anlamda taraf devletler, homoseksüeller veya lezbiyenler arasındaki evliliklere veya mahkumlara evlilik yasağı getirebilirler. Dipnot, Veluerjek AGE sayfa 574, Mas AGM 443. Aynı şekilde cinsiyet değiştirmiş olsa da elbette yeni kimliğini isteme 8. madde çerçevesinde bir haksa da bu kimlik kendilerine evlenme hakkı vermemektedir. AİHM burada ailenin temelini oluşturan evliliği koruma kaygısıyla hareket etmiş ve maddenin biyolojik olarak farklı cinsiyetler arasındaki geleneksel evliliği amaçladığını ifade etmiştir. Dipnot AİHM, Res İngiltere PR 49, COSI İngiltere 27.9.1990 PR 46. Mahkeme bu alanda geliştirici ve dinamik yorumu benimsememiş ve sözleşmeyi yapanların evlilik ve aile kurma hakkından geleneksel evliliği kastettiğini ifade etmiş ve dar yorum tekniğini kabul etmiştir. Dipnot, Süd, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 107, Mas, AGM 442-443. Eşlerin çocuk sahibi olma veya olmama hakları da 12. maddeye dahil bir haktır. Burada temel ilke eşlerin arzu ve isteklerine saygı ilkesidir. Başka bir deyişle eşlerin çocuk istemeleri ve bunların sayısı devletin müdahale alanı dışındadır. Ancak 12. maddenin bu konuda devlete pozitif yükümlülükler getirdiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Başka bir ifadeyle çocuk sayısına göre aile yardımı, vergi indirimi, sayıya uygun konut hakkı vesaire. Devletin 12. madde içeriğinde yer alan aile kurma hakkı, çocuk sahibi olma, belirttiğimiz bir takım olumlu yükümlülükleri vermez. Dipnot, Mas AGM sayfa 446. Diğer yandan çocuk sahibi olma hakkının kullanımında devlet müdahalelerini de yasaklamaktadır. Bu anlamda olmak üzere devlet kimseyi çocuk sahibi olmaya zorlayamayacağı gibi çocuk sayısına ilişkin bir sınırlama da getiremez. Zorunlu aile planlamasına tabi tutamaz. İsteğe bağlı olmayan, rızası ve bilgisi dışında kısırlaştırma, gebeliği önleme ve kürtaj işlem ve uygulamalarına tabi tutulmak maddenin ihlali niteliğini taşır. Dipnot, Dijkvan Hofvan AGE sayfa 611. Bununla birlikte her durumda bireylere mutlak bir hak bahşetmez. Örneğin çocuğun veya annenin yaşamını tehlikeye düştüren bir fötüse devletin elbette müdahale hakkı bulunmaktadır. Dipnot, Dijkvan Hofvan AGE sayfa 611, Mas AGM sayfa 466. K. Etkili başvuru yollarının tanınması hakkı. Dipnot, D. Bruin, Le droit à un recours effectif. Le droit de l'homme au seuil du troisième millénaire, mélange en hommage à Pierre Lambert, Brûlant, Bruxelles 2000, sayfa 185'ten 205'e. J. F. Flaus, Le droit à un recours effectif. L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, RUDH 1991 sayfa 324. A. Dirzemzevski, C. Giacomopoulos. Article 13, La Convention européenne des droits de l'homme, article par article, sous la direction de L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imber, Economica, 2e édition, Paris 1999, sayfa 455'ten 474'e. P. Martin, Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation d'un droit de l'homme. Édition de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles 1973. I. Becke, l'article 13, The Birth of European Human Rights Law. Éditeur M. Salvia de M. E. Villiger, Baden 1998 sayfa 25'ten 30'a, Dijkhoff AGE 695'ten 710'a, Jacobs White AGE sayfa 386'dan 395'e, Starmer AGE 142 ve devamı, Velu Ercek AGE 85'ten 106'ya. Sözleşmeyle tanınan hak ve özgürlüklerin uygulamada bir anlam taşıyabilmesi için bunların ihlali durumunda kişilerin başvurabileceği, sonuç almasından emin olduğu bir ulusal makamın varlığı gerekir. Taraf devletler sözleşmede öngörülen hakların tanınması kadar tanınan hakların çiğnenmesini önleyici önlemleri almakla yükümlüdürler. Dipnot, Dirzemcevski, Giacomopoulos AGM 455, Reisoğlu AGE sayfa 125, Flaus AGM 326. Sözleşmenin 13. maddesine göre sözleşmede tanınan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, bu ihlal kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanmaları bağlamında da olsa ulusal makamlara etkili bir başvuru yapabilmek hakkına sahiptir. Dipnot, maddede düzenlenen etkili başvuru hakkının niteliği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Kimilerine göre bağımsız bir niteliği olmadığı, kimilerine göre özerk, bağımsız bir hak olduğu, kimilerine göre karma bir nitelik taşıdığı, hibrit ifade edilmektedir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bakınız Marten AGE 50'den 63'e, Velu Ercek AGE 90'dan 92'ye, Dirzemcevski Giacomopoulos AGM sayfa 457'den 460'a. Sözleşme sistemi içerisinde bu maddenin eşsiz bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Çünkü Avrupa Konseyi'nin temel direklerinden Pillar, birini oluşturan demokrasi düşüncesiyle yıllar boyu birlikte ola gelen ve bugün ancak onunla anlamını bulabilen hukukun üstünlüğü veya hukuk devleti anlayışı bakımından olduğu kadar, sözleşmenin uygulamasında önemli bir yeri bulunan 6. maddesi açısından da önemli bir güvence oluşturmaktadır. Dipnot, Dijkhoff AGE, sayfa 697. Çeşitli defalar açıklandığı üzere, insan haklarının korunmasında uluslararası hukuk ikincil yetkili bir denetim alanıdır. Bunun sonucu olarak kişiler önce iç hukukta ihlalle ilgili başvuru yollarını kullanacak ve bununla tatmin olmazlar veya başvuru yolu bulamazlarsa Avrupa İnsan Hakları Denetim Sistemini harekete geçireceklerdir. Bu nedenle sözleşmenin 13. maddesinde düzenlenen hak arama yolu, 35. maddede yer verilen kabul edilebilirlik koşullarıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Diğer yandan 13. maddede düzenlenen hak, sözleşmenin 5/4, 5/5 ve 6/1 maddelerinde düzenlenen haklardan birçok açıdan ayrılmaktadır. Bir kere 5/4, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişiler açısından uygulama alanı bulurken, 13. madde herkes açısından uygulanır. Sözleşmenin 5/4 hükmü bir yargısal makama başvuru zorunluluğuna dayanırken, 13. madde açısından böyle bir durum söz konusu değildir. Diğer yandan 5/5 hükmü, haksız yakalama ve tutuklamalara karşı tazminat isteme hakkına yer verirken, 13. madde tazminat isteme amacı taşımamaktadır. Nihayet 6/1'de bir başvuru hakkını düzenlemektedir. Ancak burada düzenlenen başvuru zorunlu olarak bir yargısal makamdır. Ayrıca da 6/1 sınırlı nitelikteki uyuşmazlıklar açısından işletilebilirken, 13. madde hangi nitelikte olursa olsun, sözleşmede güvence altına alınan herhangi bir hakkın ihlaline yöneliktir. Bununla birlikte denilebilir ki 5 ve 6. maddede sözü edilen haklar 13. maddeye göre lex specialis nitelik taşımaktadır. Dipnot, Velo Ercek AGE 88-89, Bekes AGM sayfa 26-27, Dirzemcevski Giacomopoulos AGM sayfa 459-460, Dijkhoff AGE sayfa 700 ve devamı, Marten AGE sayfa 33, AİHM Kudla Polonya 26-10-2000, PR 146, Tarbaşanu Romanya 11-2-2003, PR 39.